Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. İstanbul stüdyolarından, TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa, Girit Adası'nda, Çakmak Limanı'nda, gecenin karanlıkları içinde bekliyordu. Ortalık zifiri karanlıktı. Aylardan beri Kandiye Kalesi'nin fethi ile meşgul idi Serdar-ı Ekrem. Ordusunu, vatana bağlayan yolları düşman gemilerinden temizlemek istiyordu. Çanakkale'den Girit'e gelecek gemilerle onlara erzak ve cephane yetiştirmek istiyordu. Hanya zaten Kandiye Kalesi'nin erzak ve cephanesini tedarik edecek bir üs sayılıyordu. Daha önceden fethedilmişti Hanya. Burada en değerli deniz kahramanlarından 12 kaptan, çektirileriyle beraber hizmet ediyorlardı. Hanya'dan Çanak Limanı'na nöbetle zahire taşıyorlardı. Fazıl Ahmet Paşa bu yoldan getirilen erzak ve cephaneyi develer, katırlar sırtında Kandiye'yi kuşatanlara yetiştiriyordu. Ve kuşatma hareketini gittikçe sıkıştırıyordu. Bir zaman oldu ki düşman Serdar Ekrem'in bu tertibatını haber aldı. Çanak Limanı önüne kalyonlar, çektiriler, fırkateynler gönderdi. Etrafı gece gündüz gözetleme altında bulundurdu. Erzak ve mühimmat nakline şiddetle mani oldu. Fazıl Ahmet Paşa mayyeti erkanını topladı. Birkaç gün uzun uzadıya müzakereler yapıldı. Nihayet Hanya'daki 12'lerin üzerine meşhur deniz kumandanlarından Memizade Mehmet Paşa emir tayin edildi. Memizade Mehmet Paşa'ya gönderilen mektupta düşmanı korkutarak gemileri ve zahire taşımasını önlemelerine meydan verilmemesi kendisinden isteniyordu. Mehmet Paşa bu mektuba şu cevabı verdi. Bizim gemilerimizde olan Leventler ancak esirleri zapt edebiliyorlar. Düşmana gereği gibi mukavemet edemezler. Eğer gemilerimizin her birine orduyu Humayun'dan hiç değilse 100'er nefer cenkçi konursa Allah'ın izniyle din düşmanlarına karşı koymak mümkün olur dedi. Bu cevap üzerine Paşa'nın isteği tamamıyla yerine getirildi. Ordudan 1200 nefer gönderildi. 12'ler çektirileriyle Resmo önlerinde bulunuyorlardı. Askerler çektirilere, gemilere dağıtıldı. Düşmanın yani Venediklerin hareketini engellemek için o zaman Girit Venediklerin elindeydi. Düşmanın hareketlerine engel olmak için gereken düzen sağlandı. Düşman da bunu haber almıştı. İstendiye limanında 20 çektiriyle kalyonları ve mavlaları vardı. Hemen bunları askerle donattı. Akşam üzeri Çanak limanına doğru ilerledi. Gece limanın önüne vardı. Bu sırada donanmamız Fedola limanındaydı. Düşman gemilerinin sayısını donanmamızdaki Serdar biliyordu. O bunları 7 çektiri sanıyordu. Bundan dolayı bu kadar az bir kuvvetin 12 gemiye karşı duramayacağı şüphesizdi. Düşman donanmamıza karşı hileli hareket etti. Evvela öne doğru 7 çektiri gönderdi. Donanmadaki askerlerin serdarı Halil Paşa, düşmanın bu az kuvvetini görünce, zafere ve muvaffakiyete katiyen itimat etti. Düşman gemilerine taarruz etmeye karar verdi. Bu kararını Memi Paşa ismiyle maruf Memizade Mehmet Paşa'ya açtı. Ben düşman gemilerinin üzerine varırım dedi. Memi Paşa tecrübeliydi. Deniz seferlerini, gece muharebelerinin tehlikelerini çok iyi biliyordu. Senelerden beri denizde çarpışmış, düşmana karşı zaferler kazanmıştı. Halil Paşa'yı bu fikrinden vazgeçirmek istedi. Paşa Karıntaş dedi. Bu karanlık gecede deniz cenginde büyük tehlikeler vardır. Halil Paşa'yı böylece hücum etmekten alıkoymaya çalıştı. Fakat paşa bu kadar az bir kuvvete karşı taarruz etmemeyi korkaklık addediyordu. Fırsatı kaçırmamak istiyordu. Bundan dolayı Memi Paşa'nın tedbire, tecrübeye, ihtiyata dayanan fikirlerini dinlemedi. Düşman üzerine hücum etti. 12 deniz kahramanı paşanın bu teşebbüsünü görünce tabii olarak onlar da hücuma kalkmaya mecbur oldular. Bir müddet gecenin karanlıkları içinde uzun bir tekbir sesleri dalgalar üzerinde dağılarak ufuklara aksetti. Taarruz müthişti. Gece yarısı iki donanma birbirine çatmış en kanlı en şiddetli darbelerle birbirini ezmeye çalışıyordu. Osmanlı donanması Kandiye kahramanlarına yol açmaya uğraşıyordu. Düşman donanması Osmanlı ordusunu zahiresiz ve yardımsız bırakmak istiyordu. İlk darbede donanmamız mühim bir galibiyet kazandı. Deniz kahramanlarımızın celadeti düşman gemilerini karmakarışık etti. Fakat bu sırada geriden gelen 3 düşman çektirisi ani bir hareketle gemilerimizin arasına karıştı. Bu çektiriler önce kendi gemilerimiz sanıldı. Biraz sonra düşman gemileri olduğu anlaşılınca düşmanın hilesine uğranıldığı belli oldu. Fakat azimden dönmemek lazımdı. Düşman şiddetle karşı koyuyordu. Gemileri gelir gelmez hücum şiddetini bir kat daha arttırdılar. Yalnız Memi Paşa'nın çektirisini 3 düşman gemisi sarmıştı. Memi Paşa düşmanla son dakikaya kadar çarpıştı. Çektirisine hücum eden geminin 3'üne de şanlı bir surette karşı koydu. İkisini batırdı. Şiddet ve azmiyle 3.süne de taarruz etti. Bir zaman oldu ki karanlıklar içinde düşman taarruzundan sıyrılmak istedi. Fakat çektirinin kayalığı düşman gemisine saplanmıştı. Memi Paşa gemisini yedekle kurtardı. Bu sırada düşman Durak Bey'in çektirisiyle uğraşıyordu. Durak Bey o tarihe gelinceye kadar deniz kahramanlarımız için de temayüz etmiş, kendisini belli etmişti. Düşman donanmasının hareketini görür görmez o daha önce davranmış, düşmanın baş tardasına çatmıştı. Durak Bey'in çektirisi son derece muvaffaktı. Bu çektiride fedakar bir Levent, yiğitliğiyle, gayretiyle göze çarpıyordu. Bu kahraman Levent'in adı Kara Mahmet idi. Kara Mehmet, deniz cenklerinde harikalar gösterirdi. Ömrünü dalgalar üzerinde geçiren fedakar bir Levent'ti. Osmanlı donanmasıyla Akdeniz'de İtalya sahillerinde dolaşmıştı. Kafası Barbaros Hayrettin Paşaların, Turgut Reislerin zafer hikayeleriyle doluydu. Onca deniz, bir zafer, bir ganimet sahası idi. Onun için suların hırçınlığı, dalgaların kızgınlığı, fırtınaların şiddeti, hiçbir şeydi. O bunların hepsini sükunetle karşılardı. Bütün hareketlerinde zaferden başka bir şey düşünmezdi. Şimdi bu deniz cengi, karanlıklar içinde geçen bu çarpışmalar, onun için beklenmedik bir zafer vesilesiydi. Hele geminin reisine, Durak Bey'e son derece saygısı vardı. beyin yiğitliğini, mertliğini, fedakarlığını beğenirdi. Mahiyetinde canını feda etmeyi en büyük saadet sayardı. Kara Mehmet bu çarpışma sırasında öyle bir mücadele ediyordu ki önüne gelen düşman askerlerini olanca kuvvetiyle kavuruyor, dalgaların korkunç derinliklerine yolluyordu. Bu şiddet, bu kan, bu çarpışma saatlerce sürdü. Sonunda Durak Bey mahiyetindeki Leventlerden kimse kalmadığını gördü. Halil Paşa'yı olsun bu felaketten kurtarmak istedi. Paşa karındaş dedi. Sen askerin başısın. Bari boş yere telef olma. Zira iş işten geçip şimdiden sonra bu gemiden hayır kalmadı dedi. Paşa'yı filikasına bindirdi. Muharebenin gürültüleri arasında kaçırmaya muvaffak oldu. Kendisi gemisinde kaldı. Kanının son damlasına kadar düşmanla çarpıştı. Bu çarpışma gerçekten müthişti. Gemide Durak Bey ile beraber birkaç Levent, bu arada Kara Mehmet, düşmanla yalnız başlarına çarpışıyorlardı. Hiçbiri de düşmanın çokluğundan, gemilerinin fazlalığından zerre kadar çekinmiyorlardı. Kara Mehmet bu ulvi zamanlarda yenilmez, usanmaz, yılmaz bir kahramandı. Kılıcını olanca metaneti, kuvvetiyle etrafına savurduğu zaman yanına düşmanın hiçbir neferi yaklaşamazdı. Aksine Kara Mehmet'in kahramanca düşman üzerine atıldığı görülürdü. Ortalık simsiyahtı. Karanlıktan göz gözü görmüyordu. Bu kesif karanlık içinde denizin korkunç suları üzerinde askerlerin çabaladığı, düşen ağırlıkların korkunç sesleri işitiliyordu. Kopan başların, kolların, sular üzerinde dalgaların hırçınlıklarıyla çalkalandığı görülüyordu. Müthiş bir mücadeleydi bu, kanlı bir mücadeleydi. Durak Bey, mahiyetindeki Leventlerle kahramanca çarpışmış, bu muazzam mücadele sonunda parlak bir surette şehit düşmüştü. Kara Mehmet, reisin şehadeti üzerine birdenbire ortadan kayboldu. Artık Durak Bey'in gemisi düşman elinde bir zafer ganimetiydi. Kara Mehmet'i kimse göremiyordu. Cesur Levent arkadaşlarıyla son defa görüştü. Bu mağlubiyeti mümkün değil, hazmedemeyeceğini anlattı. Kendisinin cephaneliğe saklanacağını, gemiyi behemar havaya uçuracağını, düşmanı büyük bir felakete uğratmak için hayatının gözünde bir değeri olmadığını söyledi. Hakikaten kesin karar vermişti. Gemi Girit limanlarına getirildiği zaman münasip bir vakti gözleyecekti. Durak Bey'in zaferlerine yarayan, kahraman Leventler için bir zafer aslanı sayılan gemiyi düşman elinde bırakmayacaktı. Kimse görmeden geminin cephaneliğine saklandı. Orada karanlık yerde açlığa susuzluğa dayandı. Donanmanın uğradığı bozgun ciğerine işlemişti. Durak Reis'in alkanlar içinde şehit olması bir türlü gözünün önünden gitmiyordu. Bu kanlı çarpışmaları düşündükçe yüreği sızlıyor. Gözleri yaşarıyordu. Durak Reis'in intikamını almak lazımdı. Düşman Durak Reis'in gemisini yedekleyerek İstendiye limanına getirdi. Düşman askerleri Osmanlılardan alınan gemileri görünce sevinçlerinden ne yapacaklarını şaşırdılar. Osmanlı donanmasını bozduk diye adeta çıldırıyorlardı, şenlik yapıyorlardı. Hatta askerde ahaliden birçokları Osmanlılardan alınan gemileri seyretmek için koştular. Durak Reis'in gemisini görmek için yığın yığın gemiye doldular. Kara Mehmet cephanelikteydi. Dişlerini sıkıyor, sabırsızlıkla ne yapacağını şaşırıyordu. Nihayet gemiye yüzlerce insanın dolduğunu görünce rahat nefes aldı. Artık intikam dakikaları yaklaşmıştı. Hiçbir şey gözünde değildi. Vatanına, milletine, dinine pek büyük bir hizmet edecekti. Yavaş yavaş ilerledi. Cebinden bir fitil çıkardı. Cephaneliği birdenbire tutuşturdu. Müthiş bir gürültü ortalığı birbirine kattı. Eller, kollar, bacaklar havada uçuşuyordu. Durak Reis'in gemisi içine dolan düşmanlarla beraber parça parça oldu. Kalan kısmı da muhterem şehidin Kara Mehmet'in cesediyle beraber ağır ağır denizin dalgaları içine gömüldü. Ortalığı feryatlar, vaveylalar kaplamıştı. Kara Mehmet Osmanlı namusunu yükselterek Girit sularının sessiz derinliklerine çekildiği sırada Serdar Ekrem Fazıl Ahmet Paşa Çanak Limanı'ndan top tüfek seslerini dinliyordu. Düşman gemilerinden atılan fişekleri seyrediyordu. İşte Durak Reis'in gece yarısı kayalara çarpan fırkatelerden kurtulan Leventleri karaya çıkmışlardı. Uzakta karanlıklar içinde sahilin korkunç dalgaları karşısında oturmuş uzaklarda bir şeyin beklediğini görmüşlerdi. Fazıl Ahmet Paşa ellerini semaya kaldırdı. Bütün samimiyetiyle İslam askerine zaferler diledi. Değerli dinleyiciler, İngilizlerin Kadıköy çayırlarında aralarında oynadıkları futbol maçlarını seyrederek kendilerini meşhur topun cazibesine kaptıran gençler vardı. Galatasaray Lisesi öğrencileri, Galatasaray Sultanisi o zamanki ismiyle. Kamusul Alam ismindeki meşhur Osmanlı Ansiklopedisi'nin ve Kamusu Türkiye adlı meşhur lügatın yazarı Şemseddin Sami Bey vardır. Arnavut, Şemseddin Sami Fraşeri. Onun oğlu Ali Sami Bey, Galatasaray Sultanisi talebelerindendi. O ve arkadaşları mektepte, derste, sınıfta, teneffüste, yemekte, yatakhanede artık futboldan başka bir şey düşünmez olmuşlardı. Ali Sami Bey 1889 doğumludur. Yani bu tarihlerde 16 yaşlarındadır. İstanbul'da Kandilli'de dünyaya gelmiştir. İngiliz ve Rumlar Kadıköy çayırlarında kendi aralarında takımlar kurmuşlardı. O takımlarda oynuyorlardı. İşte Galatasaray Lisesi talebeleri bunları görmüşlerdi. Nihayet 1321 yani 1905 senesinin puslu bir ikinci teşrin yani Kasım günü edebiyat muallimi Galatasaray Sultanesi'nin edebiyat muallimi Mehmet Ata Bey'in dersindeler. Mehmet Ata Bey Nurullah Ataç'ın babasıdır. Hammer'i tercüme etmiştir. Kendi aralarında fısıltı halinde konuşuyorlar ve tarihi bir karar veriyorlar. Onlar da bir futbol takımı kuracaklar. Ders neticelenip de kim bu arkadaşlar? Ali Sami Bey, 5. sınıf öğrencileri. Ali Sami Yen, Asım Tevfik Bey, Emin Bülent Bey, Tahsin Nahit Bey, Bekir, Celal, Abidin Daver ve Cevdet Beyler. İşte edebiyat dersinde böyle bir takım kurmaya karar veriyorlar. Ders sona erip de Mehmet Ata Bey sınıftan çıkar çıkmaz kararlarını tatbik sahasına koyuyorlar. İşin başını Ali Sami Bey çekiyor. Emin Bülent Bey bir sınıf yukarıdadır. Böylece takımın temeli atılıyor. Saydığım isimler yeni kurulacak futbol takımının oyuncularıdır. Bunlar Galatasaray Lisesi'nin bu 5. sınıf öğrencileri 6. sınıftan Emin Bülent'i de alarak bir takım kuruyorlar. Bu yeni takıma forma lazım. Forma rengi olarak milli renkleri seçiyorlar. Kırmızı ve beyaz. Ancak takımlarına verecekleri isim üzerinde henüz aralarında bir anlaşma yok. Kadıköy'de Papaz Çayırı mevkiinde yani bugünkü Fenerbahçe stadının bulunduğu yerde Kadıköy'deki Firerler Mektebi ile yani Saint Joseph Mektebi ile bir maç yapıyorlar. İlk maçlarını onlarla yapıyorlar. O zaman bile daha bu takımın ismi yok. Saint Joseph talebeleri, Firerler Mektebi talebeleri kendilerinden Galatasaray efendileri, Galatasaray talebesi, Galatasaraylılar diye bahsedince bu taraf bunu işitiyor. Bu ona bir ilham veriyor ve yeni futbol kulübün adı daha ilk maçın sonunda ittifakla konuyor. Galatasaray Futbol Takımı. Evet, Galatasaray Kulübü Galatasaray Lisesi'nden doğmuştur. Galatasaraylılık ruhu da daha ziyade Galatasaray Spor Kulübü'nden doğmuştur. Nitekim Ali Sami Bey şöyle söylüyor. İçtimai hareketler ve bağlılıklar, spor hayatı içimizde bu hissi daima taze tutar. Bizi iyimser bir ruhla yaşatan hadiseleri etrafımızda durmadan dolaştırır. Bu cereyan o kadar kuvvetlidir ki, aynı mektepte feyiz almayanlar bile bize katıldıktan bir müddet sonra bizim kadar Galatasaraylı olurlar. Demek ki Galatasaray Spor Kulübü Galatasaraylılık şuuruna da katkıda bulunmuştur. Ali Sami Bey Galatasaray Kulübü'nün kurucusudur ve bir numaralı azasıdır. Kulüp sicil defterinde 2 numarada Tevfik Asım Bey, 3 numarada Emin Bülent Bey vardır. Gerçekte Ali Sami Bey kulüp kurma fikrini önce Emin Bülent Bey'e açmıştı. İlk projeyi onunla yapmıştı. Ama daha sonra Tevfik Asım Bey ile beraber çalışmalarını sürdürdükleri için kulüp sicil defterine kayıt sırasında 2. numaraya Asım Tevfik Bey'in ismi yazılmıştı. Galatasaray'ın bu ilk kurucularından ve futbolcularından birisi olan Emin Bülent Bey ki soyadı kanunundan sonra Serdaroğlu soyadını almıştır ve edebiyatımızda Kin adlı şiiriyle meşhurdur. Unutma gördüğün hakareti, kinini kalbinde sakla, unutma adlı diye başlayan iki kıtalık çok meşhur bir şiiri vardır. Bu şiir vaktiyle mekteplerde çok meşhur okutulurdu. Bunun şairidir Emin Bülent Bey. Emin Bülent Serdaroğlu bunu içinde bu ukdeyi yıllarca saklamıştır. Ve ölüm döşeğinde iken Ali Sami yine açıklamıştı. Benim hakkımı yediniz Ali Sami Bey. İki numaralı Galatasaraylı benim olmam lazımdı. Arkadaşlara söyleyin, hakkımı vermezlerse ruhum hepinizden davacıdır demiştir. Bunun üzerine Ali Sami Bey, Emin Bülent Bey'in son arzusunu yerine getirmek üzere Asım Bey'le görüşüyor. O da Emin Bülent Bey'i çok seviyor. Kulüptekiler bunlara üç silahşörler dermiş. Tevfik Asım Bey, Emin Bülent'i kurtarmak için canını verirdi. Fakat Galatasaraylılığını ifade eden alametten hiçbir şey terk etmedi. Ona razı olmadı. Galatasaray Kongresi iş kendisini intikal edince bu iki emektar arkadaşın her ikisinin duygusundan heyecanlandı. Her ikisini Galatasaray ocağına bağlılık açısından haklı gördü. İyi bir neticeye vardı. Emin Bey de Asım Bey de Galatasaray'ın iki numaralı azası sayıldı. Üç numara kimseye verilmedi. İşte böylece Emin Bülent Bey ile Tevfik Asım Bey Galatasaray Kulübü'nün ikinci kurucuları oldular. Ali Sami Yen 1951 yılında vefat etti. Feriköy mezarlığında toprağa verildi. Adı bugün İstanbul'un meşhur bir stadyumunda. Anısı da, hatırası da Galatasaraylıların içinde yaşamaktadır. Evet, peki Galatasaray armasındaki işaretler ve Galatasaray'ın bugünkü sarı-kırmızı renkleri nereden geliyor? Armadaki işaretlerin izahı kolay. Gayın ve sin harfleri Galatasaray kelimesinin, birleşik kelimesinin her bir kelimesinin baş harfleridir. Renklerine gelince, sene 1905 Sultanahmet zamanı, öyle gençlerin bir araya gelmeleri, halk tarafından öyle çok toleransla karşılanacak bir şey değil. Siyasi hareketler, hareketlilik ortada. Bunun üzerine Galatasaray öğrencileri diyorlar ki, biz beyaz ve kırmızıyı kullanırsak bu dikkat çeker. Bunlar milli renklerdir. Bunları giyip de sahaya çıksak, top endaht etsek, milli takım olmadığımıza göre dikkat çeker, başımıza iş açılır. Onun için formamızın rengini değiştirelim diye karar veriyorlar. Forma renklerinin değiştirmesinin hususunda hepsi hemfikir. Fakat yerine hangi renkleri seçecekler? Beyaz ve kırmızının yerine renk seçmek kolay değil. Buna bir türlü karar veremiyorlar. Ali Sami Bey ve arkadaşları renk seçimini yeni formaları için kumaş alırken yapmayı uygun görüyorlar. Sultanhamam'a gidiyorlar. Devrin gözde kumaş mağazası Şişman Yanko'ya gidiyorlar. Raflardan top top kumaşlar indirtiyorlar. Bunları yan yana getirip kendilerine yeni bir renk seçmek istiyorlar. Bu arada hararetli bir çalışmaya koyuluyorlar. Tam bu sırada işlerinden birisi şuraya bakın diye bağırıyor. Bütün gözler işaret edilen yere bakınca üst üste durmakta olan kumaş toplarından sarı ve kırmızı renktekilerin gönül okşayıcı bir ahenk içinde birbirleriyle kaynaştıklarını fark ediyorlar. Tezgahların gelişi güzel indirdiği kumaş toplarının böyle güzel bir rastlantıyla yan yana gelişi Galatasaray'ın renklerini tespit ediyor. Sarı ve kırmızı. İşte o günden bu yana, 1905 yılından bugüne Galatasaray Spor Kulübü'nün renkleri sarı ve kırmızıdır. Değerli dinleyiciler, Galatasaray Spor Kulübü ilk spor kulübü değildir. Ondan daha eskisi vardır ki günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. O da Beşiktaş Jimnastik Kulübü'dür. Galatasaray futbol takımı 1905'te kurulduğuna göre Beşiktaş Spor Kulübü 1903 yılında, bundan 2 sene önce kurulmuştur. Beşiktaş'a futbolu gezilen bir semt yangını olmuştu değerli dinleyiciler. Evet, Halıcıoğlu yangını. Valide Çeşmesi'ndeki talim sahasında mahallenin haşarı veletleri toplanmış, domuz camiye girmez oyunu oynuyorlar. Birdenbire gökyüzü kızarıyor. O zamanlar İstanbul'da gökyüzünün kızıllaşması bir semtin yandığına işaret. Nerelerin yandığını merak edip oyunu bırakıyorlar. Koşa koşa maşkaya gidiyorlar. Orası yüksek olduğu için etraf daha iyi görünüyor. Maşka kışlasının önüne geldiklerinde avluda işgal kuvvetlerine mensup İngiliz askerlerinin top oynadıklarını görüyorlar. O güne kadar benzerini görmedikleri bir oyun. Üzeri parça parça meşinle kaplı koskoca bir top, ayaklarıyla bu topu tekmeleyerek kendi aralarında hararetli bir oyuna dalmışlar. Bu ayakla oynanan top oyununun cazibesine çocuklar kendilerini öylesine kaptırıyorlar ki yangını unutup bu oyunu seyretmeye dalıyorlar. Bir ara nasıl olduysa o koskoca güzelim top duvarı aşıyor, bu Beşiktaşlı çocukların bulunduğu yere düşüyor. Valide Çeşmesi'nin en haşarı, en hızlı koşan çocuğu Yumurta Yaşar, ayağı dibine düşen bu kısmet karşısında ani bir kararla topu kapıyor ve var gücüyle kaçmaya başlıyor. Arkadaşları da onunla beraber tabanları yağlıyorlar. Ve İngilizler arkadan geliyorlar mı diye geriye dönüp bakamıyorlar bile. İşte Hasköy yangını sayesinde ele geçirdikleri bu İngiliz ganimetini daha sonraları Beşiktaş Spor Kulübü'nde oynayan Refik Osman Bey evinin tavan arasına saklıyor. Mahallenin çocukları arada bir onların evine gelince hep birlikte tavan arasına çıkıp ganimet toplarına bakıyorlar, onu okşuyorlar. İngilizlerin artık topu aramayacaklarına kanaat getirdikleri zaman topu tavan arasından çıkarıyorlar. Valide Çeşmesi'ndeki talim sahasına getiriyorlar ve onlardan gördükleri gibi tekmeleyerek oynamaya başlıyorlar. İşte böylece futbol topu Beşiktaş'a gelmiş oluyor. Evet, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Galatasaray Spor Kulübü'nden daha eski ama Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü'nden daha sonra teşekkül etmiştir. Galatasaray'dan bahsettik, Beşiktaş'tan bahsettik. Üç büyüklerden biri Fenerbahçe'den bahsetmesek olmaz. Fenerbahçe gibi en büyük spor kulüplerinden birisini sembolize eden bir rozet vardır. Bu rozet devrin en meşhur futbolcularından biri tarafından yapılmıştır. Evet, Fenerbahçe rozetinin yapıcısı 1910'ların en meşhur futbol yıldızlarından Fenerbahçeli Topuz Hikmet'tir. Topuz Hikmet, soyadı kalandan sonra Topuzer adını almıştır. 1893 yılında Kadıköy'de dünyaya gelmiştir. Futbolun gizliden gizliye yayılmakta olduğu günlerde kendisini meşin topun cazibesine kaptırmıştır Topuz Hikmet. 1907 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü kurulunca, ki Galatasaray Spor Kulübü'nden 2 yıl sonra, Beşiktaş Spor Kulübü'nden 4 yıl sonra kurulmuştur. Topuz Hikmet bu kulübe katılmıştır ve ilk futbolcularından biri olarak sol açık mevkiinde yer almıştır. Bomba gibi şutlarıyla kendisini göstermiştir bu yaman futbolcu. 3 adım gerinip topa vurduğu şutlarla Union kulüp sahasını çevreleyen tahta perdeleri kırmasıyla da tanınmıştır. İşte bu sebeple kendisine Topuz Hikmet denirdi. Türk futbolunun ilk penaltı kralı olma şanı da Topuz Hikmet'e aittir. Futbol hayatı boyunca attığı tüm penaltıları gole çevirmiştir. Ama Topuz Hikmet'in futbol tarihindeki en mühim yeri Fenerbahçe rozetinin yapıcısı olmasıdır. 1910 yılında Fenerbahçeliler kurdukları kulübe bir amblem, bir rozet yapmak istiyorlar. Akla ilk gelen de sol açık Topuz Hikmet. Çünkü Hikmet Bey'in resim yapmakta da ustalığı arkadaşları tarafından biliniyor. Onun için bu rozeti yapma işini ona veriyorlar. Hikmet Bey geceleri gözüne uyku girmiyor, hep bu işi düşünüyor. Nihayet bir gece fırçayı, boyayı eline alıyor, kağıdın başına geçip özene bezene bir Fenerbahçe rozeti çiziyor. Rozetin etrafında üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübü 1907 yazısı bulunan çerçevenin beyazı temizlik ve açık yürekliliği ifade ediyor. Fonun kırmızısı sevgi ve bağlılığı ifade ediyor. Ortada kalp şeklinde üzerindeki palamut dalı ise kudret ve kuvveti dile getiriyor. Fonun kırmızısı ile beyazı milli renkleri ifade ediyor. Böylece milli renkler arasında doğan Fenerbahçe renkleri yürekten kopup gelen temiz bir sevginin kuvvet ve kudretine işarettir diyor Hikmet Bey. Böyle izah ediyor çizdiği rozeti. Şekil olarak beğeniliyor. Bu izahattan sonra tabii gözlerdeki değeri daha da bir artıyor ve bütün Fenerbahçeliler ittifakla bu rozeti rozet olarak kabul ediyorlar. Futbolcu Topuz Hikmet Bey'in çizdiği şekil o tarihlerde İngiltere'de Manchester şehrinde tahsilde bulunan kulüp üyelerinden Tevfik Haccar Bey'e, Tevfik Haccar Taşçı'ya gönderiliyor. Ve Fenerbahçe kulübünün ilk rozetleri 1910 yılında İngiltere'de yaptırılıyor. Bugünkü Fenerbahçe rozeti Topuz Hikmet'in çizdiği bu rozettir. Sadece yeni harflerin kabulünden sonra eski yazı Fenerbahçe Kulübü yazısının yerini Latin harfleri almıştır. Topuz Hikmet Bey resim çizmeyi hep amatör bir zevk saymıştır ve bundan istifade etmeyi düşünmemiştir. Hesap kitap işleri ona daha cazip gelmiş ve ömrünün sonuna dek Denizcilik Bankası'nda veznedarlık vazifesi yapmıştır ve 1958 yılında vefat etmiştir. Değerli dinleyiciler, İran Şahı Rıza Şah Pehlevi ama bu yakın zamanda vefat eden değil, 1. Şah Rıza Pehlevi bir gün Hazreti Peygamber'in soyundan ve 12 imamdan olan İmam Ali Rıza'nın kızının türbesini ziyarete gidiyor eşiyle beraber. Tahran'ın 70-80 kilometre güneyinde Masume-i Gum denilen şehirdedir bu türbe. Orada bulunan Ayetullah, yani Şii mezhebinin önde gelen din adamlarından olan Ayetullah, siz türbeyi ziyaret edin ama zevceniz ziyaret edemez diyor. Rıza Şah bunun sebebini soruyor. Çünkü diyor çadır giymesi lazım. Şah'ın karısı manto ve başörtülü olarak gittiği halde çadır, yani yukarıdan aşağı kadar uzanan siyah bir cins çarşaf giymesi lazım diyor. Bu şekilde giyinmezse türbeye giremez diyor. Rıza Şah bu sözlere fena halde sinirleniyor ve Ayetullah'ı ayağının altına alarak bastonuyla bir güzel dövüyor. Sonra eşiyle beraber hiçbir şey olmamış gibi türbeyi ziyaret ediyor. İşte Pehlevi hanedanıyla mollalar arasında düşmanlığa kadar varan gerginlik işte bu hadiseyle başladı derler. Değerli dinleyiciler, İran'da Hazar Denizi'nin güneyindeki bölgeye Mazenderan adı verilir. Bu bölge Elburuz Dağı'nın kuzey yamacını oluşturur. Bu yamaç ile vadi ve kıyı ormanları, ziraati ve balık avcılığıyla İran'ın en verimli bölgesi sayılır. Ancak daha yukarı dağ köyleri gayet fakirdir. Bunun sebebi orada ziraate elverişli saha azdır, dardır ve zengin orman bölgesi buraya kadar uzanmaz. Bu yüzden topraksız köylüler zengin beldedeki toprak sahiplerinin yanına gelir. Orada yarıcı, maraba, yanaşma olarak hayatlarını güç bela sürdürürlerdi. Fazla gelen çocuklarını ise çalışıp hayatlarını kazansınlar diye başta Tahran olmak üzere büyük şehirlere gönderirlerdi. Anlatacağımız hadiseler geçtiği sırada İran'da bir Türkmen boyu olan Kaçar Hanedanı hüküm sürüyordu. Bu hanedan Safevi Hanedanı'nın sona ermesi üzerine 1779 yılında iktidarı ele almıştı. Mazenderan'ın bu fakir dağ köylerinden birisi olan Savat Kuh'da 1878 yılında topraksız bir Marab ailesinden Rıza adında bir çocuk dünyaya geldi. Sağlam yapılı, güçlü, kuvvetli bir çocuktu bu. 18 yaşına kadar o da Marab'a olarak, hizmetkar olarak çalıştı. İri yarı, güçlü, kuvvetli, gürbüz bir delikanlı oldu. Hayat şartları, toprak sahiplerinin acımasızlığı, sadece her gün karnını doyurabilmek için ailesinden kopup birçok hemşerisi gibi güneye doğru göç etmeye zorladı onu. Böylece 1896 yılında 18 yaşındayken Tahran'a geldi. Bu sırada Muzafferüddin Şah-ı Kaçar 11 yıl kalacağı İran tahtına yeni geçmiş bulunuyordu. Rivayete göre bu genç Rıza'nın ailesi Sünni bir İran ailesidir. Şah Abbas zamanında, daha doğrusu Şah İsmail'den önce İran Sünnilerin hakim olduğu, çoğunlukta olduğu bir ülkeydi. Şah İsmail bunu tersine çevirdi. Ülkede yoğun bir Şii propagandasıyla Şii nüfusu arttırdı ama bol miktarda Sünni yine İran'da yaşıyordu. Şah Abbas büyük bir eritme politikasıyla Sünni köylerde katliam tatbik etti ve İran'da ova köylerinde Sünni yok denecek kadar azaldı. Ancak dağ köylerinde Sünnilere hayat imkanı tanındı. Çünkü dağ köylerine askerlerin ulaşması, katliam yapmak üzere askerlerin ulaşması mümkün değildi. Rivayete göre Rıza Pehlevi'nin ailesi de böyle bir Sünni ailesidir. Fakat Rıza daha sonraki hayatında bunu saklamıştır. Neyse biz gene Rıza'nın gençliğine dönelim. Tahran'da hamallık, demirci çıraklığı yapıyor. Genç Rıza Tahran'da hamallık, demirci çıraklığı gibi beden gücüne dayanan bir iş arıyor. Çünkü sanatı yok, tahsili yok. Şehirde işe yarayacak bir kabiliyeti yok. Bu sırada bir memleketlisi ona rastlıyor. Diyor ki Rus sefareti Kavas arıyor. Oraya müracaat et. İri yarı delikanlısın. Seni herhalde alırlar diyor. O da bu tavsiyeyi dinliyor. Hemen sefarete gidiyor. Asayişin pek yerinde olmadığı o günün İran'ında Rusya, İngiltere, Fransa gibi büyük devletlerin sefaretleri Kavas adı altında pek kalabalık bir cins askeri kuvvetle korunurdu. Bu hizmete ya İran'da yaşayan şartlı Hristiyanlar veya büyük şehirlerin uzağında büyümüş fakir köylü çocukları alınırdı. Tabii ikinci mühim şart ise iri yarı, güçlü kuvvetli olmaktı. Savat Kuhlu Rıza'da her iki vasıfta vardı. Hem uzak bir köyden hem de güçlü kuvvetli iri yarı. Bunun için kendisini Kavas eri olarak hizmete aldılar. Bu onun için bulunmaz bir nimetti. Çünkü günde üç kere istediği kadar sıcak yemek, yiyecek, cebi de her ay para görecek. Daha evvel bunu rüyasında görse inanmazdı. Bunun için işine dört elle sarıldı. Efendilerine sadakatle hizmet etti. Bu yüzden de 5 sene sonra çavuşluğa yükseldi. Meramını anlatacak kadar Rusça da öğrendiği için terfisi daha kolay oldu. ...1911 yılına gelindiğinde İran tahtında 2 yıldır Kaçar Hanedanı'nın son hükümdarı Ahmet Şah bulunuyordu. Babası Muhammed Ali Şah Kaçar bir isyan yüzünden tahtını kaybedip Rusya'ya sığınmıştı ve yerini oğlu almıştı. Bu sırada Rusya'nın son çarı 2. Nikolay'ın kız kardeşi Grand Duchess Ksenia ile kocası 2. Nikola'nın dedesi 2. Alexander'ın torunlarından Grand Duke Alexander'la beraber İran'ı resmen ziyaret etmişlerdi ve Şah tarafından ağırlanmışlardı. Bir gün Tahran civarında bir araba gezintisi yapmak istediler. Yanlarına muhafız olarak sadakatine ve silah şörlüğüne çok güvenilen Rıza Çavuş verildi. Grand Duke ile Grand Duchess'in bindikleri mükellef araba önden gidiyordu. Rıza Çavuş at sırtında 50 metre kadar arayla onları takip ediyordu. Böylece şehirden biraz uzaklaştıkları sırada o zamanlar civarda pek bol olan birkaç çapulcu birden arabanın etrafını sardılar. Arabacıyı alaşağı ettiler. Grand Duke şaşırıp kaldı. Karısı büyük bir korkuya, dehşete kapıldı. Rıza Çavuş vaziyeti görünce atını sürdü ve havaya 2 el ateş etti. Tabii ateşli silahları bulunmayan çapulcular hemen dağılıp kaçtılar. Hadise aslında pek mühim değildi ama Grand Duke'le eşi Rıza Çavuş'u hayatlarını kurtaran bir kahraman saydılar. Bu halden bilhassa Grandişes Ksenia çok mütehassıs olmuştu. Kocasından onu mutlaka mükafatlandırmasını istedi. Bunun üzerine Grandük kendisiyle alakadar oldu. Kaç yıldır sefarette çalıştığını sordu. 15 yıl cevabını alınca, "Peki bu kadar zamandır ancak çavuş olabilmişsin. İhtiyarlayınca seni buradan çıkarırlar. O zaman ne yapacaksın?" dedi. "Ne bileyim," dedi Rıza Çavuş. "Herhalde hamallık, bekçilik gibi bir iş bulurum." O sırada Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi Rusya'da da alaylı denilen erlikten yetişme subaylar vardı. Bunlar için Tiflis'te bir mektep açılmıştı. Kabiliyetli çavuşlar burada kısa bir müddet tahsil gördükten sonra teğmen olur, yüzbaşılar kadar yükselirlerdi. Grandük, toprağın yok, sanatın yok. Bize bu kadar hizmet ettikten sonra senin yüzüstü kalmana da razı değiliz. Seni Tiflis'teki okula yazdıralım. Zabit olursun, böylece ileride tekaüt maaşı alarak kimseye muhtaç olmadan geçinirsin, dedi. Rıza Çavuş, sevincinden onların eline ayağına sarıldı. Ancak bir mesele vardı. Bu okula girmek için 25 yaşını geçmemiş olmak lazımdı. Ama Grandük, sen merak etme. Ben çara yazarım, bizim hayatımızı kurtardığını anlatırım, sana hususi bir izin alırım, dedi. Söz verdi, sözünü de tuttu. Nihayet Çar II. Nikola'dan gelen emir üzerine Rıza Çavuş Tiflis'e gönderilip okula yazdırıldı. Ve sadece 6 ay sonra Tahran'a süvari mülazımı, süvari teğmeni olarak döndü. Sadakati bilindiği için, mevcut askerler arasında mektep görmüş tek kişi olduğu için, hepsi süvari olan elçilik muhafız askerleri kumandanlığına tayin edildi. 1914 yılında üst teğmenliğe yükseldi. Rusya, 1. Cihan Harbi'ne girince bütün subaylar birer derece terfi ettirildikleri için o da yüzbaşı oldu. 2 yıl sonra bir rütbe daha aldı. 1917 yılında Rusya'da ihtilal çıkınca sefir geri dönmek istedi. Ancak ortalık pek karışıktı. Bunun üzerine binbaşı Rıza'ya beni Enzeli'ye kadar götür diye rica etti. Burası Hazar Gölü'nün kıyısında Reşt eyaletine bağlı bir liman şehriydi. Bugün Bender Pehlevi diye yakın zamana kadar, hatta bugün değil, Bender Pehlevi diye anılırdı. Rıza Efendi, binbaşı Rıza bu isteği kabul etti. 1000 kişilik mahiyetinin başında elçiyi, Rus sefirini Enzeli'ye götürüp ailesi halkıyla beraber bir gemiye binmelerini temin etti. Bu sırada İran'da asayiş mevcut olmadığı gibi doğru dürüst bir kuvvet de yoktu. O zaman bazı kimseler binbaşı Rıza'ya sokulup aptallık etme, senin elindeki kadar mükemmel asker şahta bile yok, yürü Tahran'ı zapt et diye fısıldadılar. Bu fikir ona da cazip geliyordu. Ancak 1000 kişiyi az buluyordu. Bunun üzerine Tahran yağma edilecektir diyerek 4000 kadar külahlı, palalı, çapulcu toplayıp yürüdü. Ancak Tahran mukavemet göstermeden teslim olduğu için yağmadan kurtuldu. Ahmet Şah Kaçar kendisini saraya davet ederek huzuruna kabul etti. Korkusundan iltifatlarda bulundu. Harbiye Nazırlığına tayin etti. 2 yıl sonra da başbakan yaptı. Böylece bütün iktidar Rıza'nın eline geçti. Şah bir gölgeden ibaret kaldı. Bir müddet sonra dostları kendisine yine fısıldadılar. "Peki sen neden şah olmuyorsun? Buna engel ne? Kim o engel olabilir? Şimdi fırsat zamanıdır. Bu fırsatı sakın kaçırma," dediler. O da bunu dinledi, bu tavsiyeyi de dinledi. 16 Haziran 1925 günü şahı tahtından indirdi, yerine kendisi geçti. Ahmet Şah Kaçar, Doğu Bayezid'in Kızıl Dize mevkiinden sınır dışı edildi, Türkiye'ye geldi. Yeni Şah Pehlevi lakabını aldı ve bu isimle bir sülale kurdu. Pehlevi, eski İran kavmini ifade eden bir isimdir. Bir süre sonra Şehinşah, yani Şahlar Şahı, yani İmparator ünvanını takındı. Böylece İran'da 2 asırlık hemen hemen bir hanedan sona eriyor. Yeni bir hanedan, Pehlevi Hanedanı başa geçiyordu. Bu aynı zamanda binlerce yıldır İranlılar tarafından yaklaşık 1500 yıldır İranlılar tarafından yönetilmeyen Araplar, Türkler, Kürtler veya Afganlılar tarafından yönetilen İran'da ilk defa İranlı, Pers asıllı birinin idareciliğe gelmesi oluyordu. Aynı Mısır'da olduğu gibi İran'da da 1500 sene sonra neredeyse ilk defa bir İranlı İran'ın idaresinin başına geçmişti. Değerli dinleyiciler, talihi ve zekası sayesinde böylece basit bir sefaret kavaslığından şahlığa kadar yükselen Rıza Şah Pehlevi yine dostlarının sözünü dinledi. Eski şahın zevcesi olup da ondan ayrılarak İran'da kalmayı tercih etmiş olan Melek Hanım'la evlendi. Onu imparatoriçe yaptı. Şah Rıza açık fikirli birisiydi. Türkiye'yi ziyaret etti. İran'a döndü. İran'ı sanayileştirmek, modernleştirmek için elinden geleni yaptı. Ama köylüleri fakirlikten kurtaramadı. Ama kabile şeflerini kendisine bağlayarak İran'da milli bir birlik kurdu ki bu büyük bir muvaffakiyettir. Rıza Şah'ın yeni eşinden Muhammed Şahpur adında bir oğlu ve Şems adında bir kızı dünyaya geldi. Oğlunu İsviçre'de ve Tahran Askeri Koleji'nde okuttu. Ayrıca iyi bir idareci olarak yetişmesine itina etti. Rıza Şah Pehlevi tam bir diktatör rejimiyle idare ettiği İran'ın başında 16 sene kaldı. İkinci Cihan Harbi esnasında Almanya'ya mütemayil bir politika takip ettiği için İran, Rusya ve İngilizler tarafından işgal edildi. Bunun üzerine 16 Eylül 1941 yılında 21 yaşındaki oğlu Muhammed Şahpur Rıza lehine tahttan feragat etti. İran'ı terk etti. 3 yıl Güney Afrika'da Johannesburg şehrinde sürgünde kaldı ve 1944 yılında orada vefat etti. Oğlu Muhammed Şahpur, Şah olunca Muhammed Rıza adını aldı. Daha sonra Şeyin Şah unvanını da az görerek Arya Mehr yani Ari ırkının güneşi lakabını da takındı. Muhammed Rıza Şah Pehlevi komünizme şiddetle karşıydı. Bu yüzden 1946 yılında Tebriz'e İran birliklerini sokarak bölgede bulunan Sovyet Rusya taraftarı muhtar idarelere son verdi. 1941 yılından 1979 yılına kadar tahta kaldı Muhammed Rıza Şah Pehlevi. Arada bir musaddık, kısa bir musaddık ihtilaliyle Cumhuriyet'in ilan edilmesi bir tarafa, Şah Rıza'nın uzun bir, Şah Muhammed Rıza'nın uzun bir saltanatı oldu. Ancak babasından beri gelen sarayla mollaların açık olması Şah Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin tahtını sarstı. Başta anlattığımız Masume-i Gum şehrinde baba Şah Rıza Pehlevi'nin bir ayetullahı dövmesiyle meydana gelen hadise ayetullahları saraya karşı diş bileyen bir zümre haline getirdi. Bu huzursuzluk, bu gerginlik hiçbir zaman eksilmedi. Devamlı arttı ve 1979 yılına kadar devam etti. 1979 yılında Muhammed Şah Rıza Pehlevi hastalandı ve bu hastalığı fırsat bilen Amerika kendisinden yüz çevirdi. Yeşil Kuşak kurma projesiyle Pakistan, İran, Afganistan, Türkiye ve Orta Doğu'daki projelerinde artık Muhammed Rıza Şah Pehlevi'ye yer yoktu. İran'da 1979 yılında Fransa destekli bir ihtilal oldu. Ayetullah Hümeyni sürgünde bulunduğu Fas şehrinden, Fas'tan İran'a döndü ve İran'da şahlık yıkıldı. Uzun zamandır, 5 asırdır devam eden şahlık yerini İran İslam Cumhuriyeti'ne bıraktı. İran'da koyu, Şii ve eski Zerdüşt devrinden kalma Pers geleneklerinin hakim olduğu bir devlet kuruldu. değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.